Ayrım 51, Brandenburg, Glenmead, sayfa 588. Wannsee, Berlin, 23 Aralık. Siyah Mercedes limuzin saat 6'yı biraz geçe Wannsee'deki evin geniş bahçesine girdi. Göl kıyısındaki yolun 20 metre arkasında yüksek çınar ağaçlarının ortasında kurulu evin gölü çevreleyen savaş öncesinde yapılan villalardan görülmesi mümkün değildi. Ritter arabadan inip ön kapıya kadar dolmanın yanında yürüdü. Mercedes'teki öbür iki koruma yerlerinden kalkmadılar. Kapıyı açan muhteşem kadın dolmana bakıp gülümsedi. Ritter'i görmezlikten geldi. İçeri girdikten sonra Ritter her zamanki gibi zemin kattaki rahat çalışma odasına yerleşti. Dolman'la genç kadın evin arkasındaki oturma odasında nezaketen 5 dakika geçirdikten sonra merdivenleri tırmanarak üst kata çıktılar. 15 dakika sonra Şansölye Franz Dolman büyük yatak odasındaki pembe saten çarşafların üzerinde çırılçıplak yatıyordu. Kadın müzik setine bir CD yerleştirmiş, tüm odayı Wagner doldurmuştu. Dolman'ın gevşemek için en çok dinlediği besteci, bir elinde şampanya kadehini tutarken tavandaki aynaya baktı. Kızın bel kemiğine zevk dolu titreşimler yayan çıplak ve dolgun vücuduna bakan gözlerinde katıksız bir haz okunuyordu. Kızın sarı saçları Dolman'ın karnına yayılmıştı. Baldırlarında gezinen uzun tırnakları kasıklarında elektrik akımları yaratıyordu. Farklı bir insandı gerçekten şu Liesel. Yüksek sorumluluğun yarattığı bütün gerginlikleri dağıtmaya birebirdi. Bu gerginlikler de son günlerde çok artmıştı. Liesel'la hemen hemen bir yıl önce tanışıncaya kadar hayatının fiziksel bölümünde kocaman bir boşluk vardı. Karısıyla arasında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Halka karşı sevgi ve yakınlık gösterileri yapıyorlardı tabii. Ya da televizyon kameralarına, gazetelerin sözünü edeceği tiyatrolara gittiklerinde. Ama Karin hiç de cinsellikle ilgili bir kadın değildi. Biraz kuru, fazlaca ciddi bir kadındı. Yine de ideal bir başbakan karısıydı. Sadık, ahlaklı, tutucu. Ya Liesel? 23 yaşında zevk için yaratılmış. İki pembe tırnağını adamın göğsünde gezdirdi. Kusursuz dudaklarını büzdü. Birkaç saniye sonra elini adamın penisine götürdü. Acele etmeksizin okşamaya başladı.
Nasıl?
Harika. Küçücük cinsellik yüklü bir iç çekiş. Sonra senin için giyinmemi ister misin diye sordu Liesel.
Güzel bir şey giy.
Ya Charlottenburg'a geç kalırsan?
Canları cehenneme.
Kız gülümsedi, adamla oynaşmayı bıraktı. Yavaşça elleri ve dizlerinin üzerinde doğrulup kalktı. Komodine doğru kırıtarak yürüdü. En üstteki çekmeceyi açtı. Mercan pembesi bir çift ipek çorap çıkardı. Parmaklarını çorabın kumaşında gezdirdi. Sonra da bir jartiyer, yine pembe. Jartiyeri kalçalarına geçirirken Dolman kızın yavaş yavaş giyinmesini, aklını başından alan uzun düzgün bacaklarını ipek çoraplara sokmasını izledi. Elini uzatıp kızı yanına çekmek, ona sahip olmak isteğini güçlükle bastırdı. Haz anını daha da uzattı. Kız iğne topuklu mercan pembemsi ayakkabılarını giyip Dolman'a döndü. Sabırsızlıkla söylendi adam. Gel yanıma gel.
Hayır, önce seninle oynayacağım.
Şimdi adamla oynuyordu. Ara sıra hayvansal içgüdülerine uyduğu zamanlarda yapmaktan hoşlandığı gibi. Dolman kendini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Gelip yatağa yanına uzandı. Pembe tırnaklar bacaklarının üzerinde gezindi. Bel kemiğini ürpertti. Yanında sevdiği, bayıldığı bir kadınla yatmak varken, Noel'i sıkıcı bir evde sıkıcı bir aileyle geçirmek. Başka bir kadın olsa önemli günlerde dırdır eder, başının etini yerdi. Liesel ise asla, yine şikayet etmemişti.
Anlıyorum tabii Liepen, Noel'de orada olman gerekir.
Kedi gibi mırıldanıyordu şimdi. Adamın penisini yeniden eline alıp okşadı. Dolman kendini bıraktı. Erotik zevki sonuna kadar yaşamaya koyuldu. Kızın varlığını gizlemek için fazla çabalaması gerekmemişti. Üstelik kabine üyeleri arasında da konuşulmadan uygulanan bir kural vardı. Özel hayat, adından da anlaşıldığı gibi özeldi. Basın işe karışıncaya kadar tabii.
O durumda inkara girişir, sonunda da ihtişamla batarsın. Her şey yanındaki kadına, onun davranışlarına bağlı. Liesl'ın gizlilik isteği en az kendisininki kadar güçlüydü. Sanki duaları kabul olunmuş gibi. Bana toplantını anlat. Penisini okşayan eli birden yavaşladı. Devam et diye bağırmak geldi içinden, durma. Kasıklarındaki zonklama artık dayanılır gibi değildi.
Weber her zamanki gibi her yatağın altında aşırı uçları arıyor. Yarın sabah olağanüstü bir güvenlik toplantısı koydu.
Bond'a mı?
Dolman gülümsedi, başını salladı. Reichstag'da.
Kız kaşlarını çattı. Önemli mi?
Weber öyle diyor.
Dolman ayrıntıya girmedi. Federal güvenlik insanın metresiyle tartışacağı bir konu değildi. Üstelik böyle bir konu kızın ilgisini de çekmezdi.
Weber'in o sırada aşırı uçlar sorununa bir son verecek acil bir yasaya son şeklini vermekte olduğunu, bunun için de tüm bakanların desteğini istediğini anlatmadı.
Weber'in tüm aşırıları tutuklama planı yasanın en can alıcı yanı olacaktı. Reichstag'daki toplantı gizli odada 4 kuzeyde yapılacaktı. Çok az Alman'ın bildiği bu oda Dolman'ı hep büyülemişti. Gizlice dinleme, mikrofon yerleştirme çabalarını boşa çıkarmak için özel olarak yapılmış oda her köşesinden çelik alatlarla tavana tutturulmuş, böylelikle herhangi bir noktasının bir yere değmesi önlenmişti. Baldırlarındaki tırnakları hissetti, kızın gülümsediğini gördü.
Öyleyse bu akşam burada kalmamak için hiçbir bahanen yok.
Dolman gülümsedi. Charlottenburg'daki davet en geç gece yarısı bitecekti. Sonra Liesl'ın yanına gelebilir, Noel'den ve sıkıcı aileyle geçireceği saatlerden önce onunla bir gece geçirebilirdi. Muhteşem göğüslerini adama çevirip bir kedi gibi mırıldandı. Kız konuşurken adam göğüslerden birini avuçlarına aldı.
''Yemek hazırlarım, sadece ikimiz için.''
Dolman perdesi kapalı pencereye baktı. Şu anda bile aşağıdaki bahçede stratejik noktalara yerleştirilmiş, iki arabada üç silahlı adam bulunduğunu, sokaktaki sivil bir arabada da üç kişinin daha beklediğini biliyordu. Bir de Ritter her zamanki gibi aşağıdaki çalışma odasındaydı. Adamın kafasında birkaç eksik tahta bazı eksiklikler olabilirdi ama sadakati ve suskunluğundan şüphe edilemezdi. Dolman'ın her yere taşıdığı minik alıcı yatağın baş ucundaki komodinin üstündeydi. Yanında taşıması istenen 9 milimetrelik tabancayı Mercedes'te bırakmıştı. Tabanca onu rahatsız ediyordu. Şiddeti ve ölümü hatırlatıyordu. Oysa gerekli bir önlemdi tabanca. Sık sık göz ardı ettiği bir önlem. Dolgun göğüslerini sallandırarak adamın penisini okşamaya devam etti.
Aman tanrım, ne vücut! Kıza sahip olma arzusu neredeyse canını acıtıyordu. Kız gülümsedi. Saraya geç kalacaksın.
Dolman da gülümsedi. Sırt üstü yatarken 60 yaşındaki vücuduna baktı. Bacaklarında ve karnındaki kırışıklıkları, göğsündeki beyaz kılları gördü. Tüm vücudunun yaşlanmakta olduğunu düşündü. Oysa hala adaleliydi. Kendi yaşıtları arasında onun kadar uzun süre sıkı kalabilecek fazla kimse olamayacağını düşündü. Tabii kendi yaşıtları arasında böylesi bir kadınla birlikte olma talihine erişen çok kişi de olamazdı. Bununla karşılaştırıldığında Berlin Belediye Başkanı'yla Charlottenburg'da bulunmanın bir önemi kalabilir miydi? Gözlerini kızın krem rengi kasıklarında, dik göğüslerinde, cildinin baş döndürücü parlaklığında gezdirdi. Pembe ipek çoraplar aklını başından alıyordu.
''Liesl, buraya gel.''
Kız okşamayı bıraktı. Dolman uzandı, göğüslerinden birini tuttu.
''Kaçta döneceksin?'' diye sordu Liesl.
''Gece yarısından az sonra, daha geç kalmam.''
''Söz mü?''
Dolman kusursuz vücuda, bacakların arasındaki altın üçgene baktı. Şu anda ona şansölye yardımcılığını önermeye hazırdı. ''Söz.'' Aşağıdaki çalışma odasının karanlığında Ritter ayaklarını kanepenin kollarına dayayıp uzandı. Telefonu cebindeydi. Önündeki kahve sehpasının üzerine bıraktığı walkie-talkie'nin de sesini kısmıştı. 9 milimetrelik Sig und Sauer P6 tabancayı kılıfıyla birlikte kanepenin kenarına asmıştı. Yukarıdaki odadan gelen Wagner müziğini de bastıran iniltileri duydu. kendi kendine gülümsedi.
52. kısım, Strasbourg. Özel Learjet Strasbourg'a indiğinde saat 7'yi geçiyordu. Folkman terminaldeki kulübelerden birinden evini aradı. Hat kapanana kadar çaldırdı. Büroyu aradığında da aynı durumla karşılaştı. Hatların zarar gördüğünü düşündü. Olanları duyunca Peterson kızı da yanına alıp merkeze gidip gitmediğini merak etti. Ford'u havaalanının otoparkından aldı. 20 dakika sonra Orangerie'nin köşesinde duruyordu. İtfaiye arabalarının parlak kırmızı ışıkları kış karanlığını deliyordu. Aşağıdaki koridora geçici bir ışıklandırma yapılmıştı. Binanın içinde çalışan jeneratörün sesini duydu ama merkezin büyük bir bölümü karanlıktaydı. Kar dinmiş, sokakları gri bir çamurla kaplayıp gitmişti. Kaldırımın kenarında duran 6 jandarma arabasının mavi ışıkları dönüp duruyordu. Onların yanında 2 yangın söndürücü vardı. İtfaiyeciler bir araya toplanmış, sigara içerek konuşuyorlar, bazıları da hortumları topluyordu. Koyu tulumlar giymiş 2 adli tıp uzmanı plaza dağılmış enkazın arasında işlerine yarayacak bir şeyler arıyordu. 3. katta gölgelere girip çıkan şekiller gördü. Bunların da adli tıp uzmanları olduklarını düşündü. En fazla zararı 3. kat görmüştü anlaşılan. Ferguson'un bürosu da uçmuş, yerine kocaman bir boşluk bırakmıştı. Camların parçalandığı bölümlerde patlamanın çıkardığı alev ve dumanın dış duvarları da kararttığı görülüyordu. Gölgelerin altında dururken kalabalığın içinde pek çok tanıdık yüz gördü. Ama ne Eureka'ya ne de Peters'a rastladı. Yüreği hızla çarpıyor, kafasında karmakarışık düşünceler dolaşıyordu. Alman uzmanlardan biri kravatsız gömleğiyle bir polisin yanında durmuş sigara içiyordu. Folkman bir ara yanına gitmeyi düşündü. Sonra içgüdüsüne uydu, vazgeçti. 5 dakika kadar bekledikten sonra döndü, sokakta yürümeye başladı. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Bir kez daha nöbetçi yetkiliyi aramaya karar verdi. Sokağın sonundaki telefon kulübesine girdi, bu kez birisinin cevap verdiğini duydu. Cevap veren Fransız yetkilinin Delon'un sesiydi, Folkman kendini tanıttı. Delon aceleyle sordu, ''Hangi cehennemdeydin Joe?'' Folkman soruyu duymamış gibi yaptı, ''Bana olanları anlat.'' dedi. Karşı taraftan bir iç çekiş duyuldu. Sonra ''Ferguson öldü Joe'' dedi Delon. ''İki saat önce bürosunda bir bomba patladı. Ben Bodrum'da görevliydim. Alevleri söndürür söndürmez onu bulduk. Ondan geriye kalanlar jandarma morgunda. Jean de Vries ciddi bir beyin sarsıntısı geçirdi hastanede. Bomba patladığında 2. kattaki bürolardan birindeymiş. Nöbeti ben devraldım.'' ''Ne oldu?'' Resepsiyon görevlisi patlamadan 15 dakika önce içeriye 2 kişi almış. Ellerinde düzgün görünen Belçika masası kimlikleri varmış. Asansöre binip 3. kata çıkmışlar ama bir daha inmemişler. 1. kattaki yangın merdivenine açılan kapıyı aralık bulduk. Oradan kaçmış olmalılar. Delon sustu. Folkman genç adamın sesindeki korkunun farkındaydı. Her şey karmakarışık Joe. Kimse neler olduğunu bilmiyor. ''Sen orada yalnız mısın?'' ''Hayır, yanımda Belçika bölümünden Roald var. Bundan sonraki vardiyayı o devralacak. Yan odada kimliklerle ilgili olarak Brüksel'le konuşuyor. Şu ana kadar bir isim bulamadık.'' ''Resepsiyonda kim vardı bütün bunlar olurken?'' ''Fransız masasındaki çocuklardan biri, Lamont. Buraya geleli sadece 3 ay olmuş. Geldiği yere gönderilmesi için uğraşıyorum. Orospu çocuğu, heriflerin imzasını bile almamış aptal.'' ''Lamont adamların eşkalini verdi mi?'' ''Onunla biraz önce konuştum. Dışarıda kar yağıyormuş. Adamların paltolarının yakaları da kalkıkmış. İkisi de uzun, açık renk saçlı, 30'larında. Ama hepsi bu. Konuşmamışlar, kimliklerini göstermişler sadece. Lamont'a göre binayı tanıyorlarmış. Nereye gideceklerini de bilir gibi davranmışlar.'' ''Roald nöbeti kaçta alıyor?'' ''Yarım saat sonra. Evindeyken patlamayı duymuş, yapacak bir şey var mı diye gelmiş.'' Delon durakladı. ''İki saatten beri Peters'ı da arıyorum ama numarası cevap vermiyor. Seninki de. Ferguson'a gelen gizli bir zarf vardı, patlamadan hemen önce geldi.'' ''Nereden?'' ''Güney Amerika'dan. De Vries burayı havaya uçmadan birkaç saniye önce Ferguson'a götürdü.'' Delon yine durakladı.
Senin ya da Peters'ın görmesi gerektiğini düşünüyorum Joe. Önemli, telefonda konuşulacak bir şey değil. Haberleşmenin bodrumdaki kasasına bir kopyasını sakladım.
Binada Alman masasından kimse var mı?
Bir iki kişi.
Delon durakladı.
Neden?
Mesajı hiç kimseye göstermeyeceksin Andre. Ben görmeden önce kimseye göstermeyeceksin. Anlıyorsun değil mi?
Tabii.
Evim Quay Ernest'te. Döbetten çıkar çıkmaz oraya gel. Yalnız gel. Kimseye de nereye gittiğini söyleme. Gelirken mesajın kopyasını da getir.
Neler oluyor Joe?
Sana söylediklerimi yap Andre. Del ona adresini verdi sonra. Peters'ı en son ne zaman gördün diye sordu.
Öğleden sonra erken ayrıldı. Yanında da bir kız vardı. Neden?
Folkman kısa sessizlikten sonra Fransız'ın sesini yeniden duydu.
Her şey yolunda mı?
Şimdilik dediklerimi yap. Sonra konuşuruz.
Folkman'ın Quay Ernest'e gitmesi 2 dakika sürdü. Peters'ın avluda duran Volvo'su karın altında kalmıştı. Merdivenleri çıkarken avluya inen çamurlu izler gördü. Tepeye vardığında tereddüt etti. Evinin ön kapısı kapalıydı. İçeriden de hafif bir ses geliyordu. Küçük yatak odasının perdesinin gerisinden odanın ışığının yandığını gördü. Anahtarını çıkartmadan önce zili çaldı. Kimse kapıyı açmaya gelmeyince tereddüt etti. Sonra aşağıya arabasına döndü. Koltuğun altındaki Beretta'yı aldı, arabanın kapısını kapattıktan sonra silahın emniyetini açtı, horozunu kaldırdı. Avlunun kenarından dolaşarak binanın arkasındaki küçük bahçeye vardı. Başını kaldırıp pencereye baktı. Ön odada ışık vardı ama hareket görünmüyordu. Perdenin üzerinde yanıp sönen mavim trak ışıktan odadaki televizyonun açık olduğunu anladı. Bir sonraki odada başucu lambasının kükürt renkli ışığıyla aydınlanmıştı. Yeniden avluya dönüp basamakları tırmanırken yüreğinin hızla çarptığını duydu. Koltuğun önünde yerde Peters'ın cesedini, evinin dağınıklığını gördü. Önce korkudan ürperdi, sonra özenli davranması gerektiğini düşündü. Bütün duygular yerini öfkeye bıraktı. Rengi uçmuş yüzündeki gözleri kan revan içindeki cesetle odanın diğer köşeleri arasında gidip geldi. Oda kordit kokuyordu, halıda da kan izleri vardı. Peters'ın yüzünde, boynunda, elbiselerinin üzerindeki kan kuruyup pıhtılaşmıştı. Peters'ın sağ gözünün üzerinde bir, göğüs boşluğunda da 2 kurşun yarası vardı. Yüzündeki yaradan akan kan göz çukuruna birikerek kurumuştu. Ama öteki gözü sanki ölümüne bakar gibi açıktı. Peters'ın sol bileğine dokundu. Adamın vücudu buz gibiydi, katılaşma da başlamıştı. Evi aramak 10 saniyesini aldı. Tüm vücudundan soğuk terler akıyordu. Yatak odası kapısı üzerindeki tahtalardan kıymıklar koptuğunu, telefonun açık kaldığını gördü. Kapının yanında da kızın ayakkabısının teki vardı. Kızın cesedini bulamamaktan doğan ilk rahatlama duygusu yerini korkunç bir öfkeye bıraktı. Uzunca bir süre oturma odasının ortasında durdu. Çevresindeki kanlı görüntüye baktı. Kızın başına gelebilecekleri düşündükçe ellerinin öfkeden titrediğini, kalbinin hızla çarpmaya başladığını hissetti. Bir şeyler yapmak zorunda olduğunun bilincindeydi. Bütün bu olanlardan Kessler'in adamlarının sorumlu olduğunu, Erika'yı da onların kaçırdığını biliyordu. Kendini kontrol etmeyi başarması birkaç dakikasını aldı. Sonra derin nefesler almaya başladı. İçine dalmak üzere olduğu karşı konulmaz kin ve nefret uçurumundan kurtulmaya çalıştı. Sonra Beretta'nın emniyetini kapadı. Banyodan getirdiği bir havluyu Peters'ın yüzüne örttü. Bir iskemle çekip kapının yanında oturdu. Delon'un gelmesini bekledi. Folkman kanlı havluyu kaldırdı, sonra hemen yerine koydu. Genç Fransız inanmak istemeyen gözlerle Peters'ın cesedine bakarken yumruklarını sıkmış, yüzü solmuştu.
''Aman Tanrım!''
Delon başını bir yandan Folkman'a bakarak sallıyor, bir yandan da odaya, çevresine bakıyordu.
''Öleli 2 saat kadar olmuş.'' dedi Folkman. ''Kim yaptı bunu Joe?''
Genç Fransız o kadar sarsılmıştı ki Folkman onun her an düşüp bayılabileceğini düşündü. Sonra keskin mavi gözlerdeki bakış birden değişti. Daha profesyonelce bakmaya başladı.
''Joe, bence bana burada olanları anlatman gerek.''
Folkman soruyu duymazlıktan geldi. ''Mesajın kopyasını getirdin mi?'' Delon tereddüt etti, sonra usulca elini uzattı. Paltosunun iç cebinden bir zarf çıkardı, açıp uzattı.
Bu bilgilerin bu akşam olanlarla bir ilgisi olabilir mi diye sordu. Çünkü eğer varsa bana neler olduğunu anlatman gerekecek. Bunlar olurken görevli nöbetçi bendim. Bu beni de ilgilendiriyor.
Folkman kağıdı eline almadan önce Delon'a baktı. Sonra okumaya başladı. Kime? Başkan İngiliz DS. Kimden? Başkan Seguridad Paraguaya Asunción. Aşağıdaki bilgiler acil ve gizlidir. 1. Yüzbaşı Veyares Sanchez ile polis memuru Eduardo Cavales'in 20 Aralık günü yerel saatle yaklaşık 20'de Meksiko City'de öldürüldüklerini bildirmek zorunda olduğum için üzgünüm. Polisin Franz Lieber'i tutuklamak amacıyla Chapultepec'te ikametgah olarak kullanılan bir eve yaptığı baskın sırasında öldürüldüler. Franz Lieber, Julio Monk adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla Asunción'dan gelmişti. Lieber ya da Monk da ölüler arasındadır. Lieber, Nicolas Charkin'le olan dostluğuyla tanınmaktaydı. Baskın sırasında evdekilerden ikisinin kaçtığı sanılmaktadır. İkisi de beyaz erkek. Birinin adının Carl Schmelz, diğerininkinin de Hans Kruger olduğu sanılmaktadır. Meksiko City'de soruşturmayı yürüten kişi baş müfettiş Gonzales'tir. Gonzales kaçakların yakalanması için gerekli önlemleri hemen aldırmış olmakla birlikte her ikisinin de Meksika dışına kaçmış olabileceklerinden endişe etmektedir. Chapultepec'teki ev sonradan Meksika vatandaşlığına geçmiş ancak daha önce savaş suçları nedeniyle aranan Josef Halder'e aittir. Baskın sırasında Halder de ölmüştür. Soruşturma sürmektedir. Meksiko City'den Gonzales'ten alacağımız bilgileri iletmeye devam edeceğiz. 2. Öncelikli ve çok gizlidir. Meksiko City'den Gonzales'in bize verdiği bilgilere göre yukarıda adı geçen evde tutuklananlardan biri de Brezilya pasaportu sahibi Ernesto Brandt'tır. Sanık polisle işbirliği yapmamakta direnmektedir. Ama Brezilya Büyükelçiliği Başkatibinin verdiği bilgilere göre Brandt Brezilya hükümetine ait sivil bir nükleer araştırma kurumunda çalışmakta ve 12 kilo, tekraren 12 kilo askeri amaçlı plütonyumun kaybolmasından sorumlu tutulmaktadır. Soruşturma devam etmektedir. Son. Folkman başını kaldırmadan önce durakladı. Gözlerini kaldırdığında Delon Folkman'ın bakışlarındaki ifadeyi görüp sordu. Bu mesajın bugün olanlarla bir ilgisi var mı?
Evet.
Delon azametle konuştu. Öyleyse bu ikimizin arasında kalacak bir konu olmaktan çıktı John. Bunu biliyor olmalısın.
Bu mesajı ikimizin dışında kim gördü?
Sadece De Vries.
Öyleyse başkalarına haber vermeden önce beni dinlemeni istiyorum. Peters'a bunu yapanlar, Ferguson'u öldürenler giderken yanlarında birini daha götürdüler.
Kimi?
Bir Alman kızı, Peters binadan ayrılırken yanında gördüğün kız.
Delon kaşlarını çattı. Kim o kız?
Bir gazeteci, bize bu konuyu getiren de o.
Folkman mesajı havaya kaldırdı. Bu gece kaçırılmasının nedeni de bu. Bu işin arkasında her kim varsa kızın neler bildiğini öğrenmek istiyor. Hikayeyi kimlere anlattığını da. Ferguson ile Peters'ın öldürülmelerinin nedeni de muhtemelen bu. Meksiko City'de öldürülen o iki adam, Sanchez ve Cavales de bu işin içindeydi.
Fransız Volkman'ın gözlerindeki öfkeyi gördü, sonra başını sallayıp, ''Joe, bana hiçbir şey anlatmıyorsun.'' dedi.
İstemeden de olsa bakışlarını Peters'ın cesedine çevirdi. ''Bunu yapanlar kim?''
''Neonaziler Andre.''
Folkman genç Fransız'ın yüzündeki şaşkınlığı gördü. Kontrol etmeni istediğim Alman isimleri, onları öldürenler, bugün kızı kaçıranlar aynı kişiler. Neden öldürüldüklerini bilmiyorum ama bütün bu olaylarla bir ilişkisi olmalı.
Delon kısık bir sesle sordu. Diyorsun ki Peters'ı öldürenler plütonyumu kaçıranlarla aynı kişiler öyle mi?
Plütonyumu küçük miktarlar halinde bir yıldır Güney Amerika'dan getirip Almanya'ya sokuyorlar. Son parti iki hafta önce Cenova limanı üzerinden geldi.
Folkman Delon'a Cenova'da olanları anlattı. Adamın renginin daha da solduğunu gördü.
Folkman bandı da anlatınca Delon öfkeyle ''Bu grup bizim neden haberimiz olmadı? Fransa'nın ötekilerin?''
Çünkü sen bana mesajı göstermeden önce ne kaçırdıklarını bilmiyorduk. Silah kaçırdıklarını sandık. Hatta belki de altın. Yoksa nükleer malzeme aklımızdan bile geçmedi. Bugüne kadar bulmacanın parçalarını birbirine uyduramıyorduk.
Fransız başını salladı.
Bu artık sadece İngiliz masasını ilgilendiren bir konu olmaktan çıktı. Üstlerime haber vermek zorundayım.
Andre, alarm zilleri çalmadan önce biraz zamana ihtiyacım var. Eğer bu insanlar ne kaçırdıklarını bildiğimizi öğrenirlerse, malzemeyle ne yapacaklarını Tanrı bilir.
Delon Peterson cesedine baktı. Sonra gözlerini Folkman'a çevirdi.
Ne demek istiyorsun? Nasıl öğrenebilirler?
Çünkü bir darbe planlıyorlar. Bir ihtilal.
51. ayrımın sonu. Sayfa 602.